Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak programımızda Doçent Doktor Harun Övmüş'ün kaleme aldığı Eskimez Yazı başlıklı makaleyi sunacağız. Türkçe'yi ilk defa doğup büyüdüğüm köyde kullanılan mahalli ağızla tanıdım. Rahmetli dedemin anlattığı Keloğlan masallarını arkadaşlarıyla oturduğu meclislerde birbirlerine anlattıkları askerlik hatıralarını ve çobanlık hikayelerini o ağzın verdiği sesle dinledim. Yine dedemin zaman zaman kendine has bir name ile okuduğu yarı mansum Arzuyla Kander macerasını, tamamı mansum olan Muhammed Hanefi Cengi gibi kitapları o ağzın yorumuyla dinledim. O zaman henüz hayatta olan annemin dedesinden defaatle dinlediğim Kerbela faciası ve Battal Gazi gazaları da o zamandan itibaren hafızamda iz bıraktı. Bütün bunlar eski yazılı, o zamanki büyüklerin ifadesiyle eskimez yazılıydı. Hususiyle Arzuyla Kander ve Muhammed Hanefi Cengi'ni dedem kitaptan okuduğu için Türkçenin bir zaman mevcut harflerden farklı harflerle yazıldığını, okulda sosyal bilgiler dersinde anlatılan teorik bilgilerden farklı olarak aynel yakin müşahede ediyordum. Bu kitaplar ve o zaman birçok evde bulunup büyüklerce okunan mızraklı ilmihal, hareketli metinlerdi. Dolayısıyla Kur'an'ı söküp Arapça harfleri öğrenmeye başlamamdan itibaren onları okumayı tecrübe etmiş ve okuyabilir olmak bana gurur vermişti. O zamanlar okumaya paralel olarak Türkçe'yi bu yazıyla yazmaya da heveslenmiştim. Bir defasında aynı hevese bazı kelimeleri yazdığımı, mesela Ankara kelimesini ilkokula giden bir çocuğun idraki çerçevesinde ayn ve kef harfleriyle yazdığımı, dedem elif ve kafla yazmam gerektiğini söyleyince bir türlü kabullenemediğimi hatırlıyorum. Dedem yazı değiştirilmeden önce ilk mektepten mezun olan son nesildendi. Ancak o neslin münevver olanlarından değil, 3 yıllık tek sınıflı bir köy mektebinden mezun olanlarındandı. Arkadaşlarıyla oturdukları meclislerde zaman zaman mektep hatıraları da mevzu olur, dinlerdim. Sınıfta mevcut tek coğrafiye kitabını okumakta güçlük çeken bir arkadaşları tarafından kızgınlıkla tuvalete atılması, teneffüsün ne olduğunu bilmeyip müfettiş geldiğinde hocanın işmarlarıyla teneffüse çıkmaları, mektep arkadaşlarından Recep dayının falakaya yatırılması halinde acı duymamak için mest içine kül doldurması ve hocanın tabanlarına vurması üzerine bütün sınıfın toz içinde kalması. Bu hatıralardan aklımda kalanlardır. O zamanki eğitim anlayışını ve imkansızlıkları gösteren bu hadiseleri çocukluğumda henüz ayakta olan mektep binası da teyit ediyordu. Bizim evimizin hemen karşısında cami önünde yer alan bu küçük toprak bina sonradan yıkılarak arsası cami avlusuna katıldı. Orta Anadolu'nun ücra bir köyünde kıt imkanlar içindeki bir ilk mektepte geçen ve Ömer Seyfettin'in Falaka hikayesini hatırlatan bu yanlış uygulamalara bakarak o zamanki bütün mekteplerin böyle olduğu zehabına kapılmamalıdır. Tatbikatta aksamalar olsa da değişik eğitim nazariyelerini hayata geçirmek gayreti o zaman da vardı. Nitekim lise yıllarımdayken elime geçen müstensihi meçhul bir defterde yer alan kayıtlar bu tür nazariyeleri muteviydi. Muhtemelen o zamandaki Darül Muallimin yani öğretmen okulunun veya Darül Muallimat yani kız öğretmen okulunun talebelerinden birine ait olan bu defter, yazının öğretilmesine harflerle değil cümlelerin okutulmasıyla yani şu an fiş usulü denilen usulle başlanmasını tavsiye ediyordu. Ancak o devrin eğitiminin iddia edilenin aksine bütünüyle yanlış olduğunu tekzip eden en büyük delil, yazı değişmeden önce okumaya başlayan münevverlerimiz de diğerleri arasındaki farklılıktır. Bu itibarla yazı inkılabının yapıldığı 1928 güzü, Türk eğitim ve kültür tarihi bakımından büyük bir milattır. Bu tarihten önce yetişmiş bir Necip Fazıl, bir Nazım Hikmet veya bir Kemal Tahir'le daha sonra yetişmiş olan aydınlar arasında katiyen farklılık vardır. Evet, yazı konuşulan dildeki seslerin sembollerinden ibarettir ve sembollerin değişmesinin bir farklılık oluşturmayacağı beklenir. Ancak vaziyet göründüğü kadar basit değildir. Çünkü yazı aynı zamanda asırlar boyunca tekamül etmiş zengin bir irfanın ve ona dayalı muazzam bir mirasın anahtarıdır. Yazının değişmesiyle ne yazık ki biz o anahtarı kaybettik. Bunun ispatı milattan önce yetişen nesille sonradan yetişen neslin ortaya koyduğu mahsullerdir. Eski yazıyla yetişen nesil büyük ölçüde 70'li yıllarda tükendi. 80, hele hele 90 ve sonrasına ulaşanları pek azdır. Faruk Nafiz 1973'te, Mahir İz Hoca 1974'te, Kemal Edip Kürkçüoğlu ve Arif Nihat Asya 1978'de, Necip Fazıl 1983'te vefat etti. Netekimli yıllardı. Netekim Paşa'nın kendisi de eski yazıyla okumaya başlayanlardandı ve reisi cumhur olduktan sonra bir keresinde hatırladığım kadarıyla şahsi notlarını eski yazıyla tuttuğunu, çünkü daha pratik olduğunu söylemişti. O öyle söylerken ihtilal olduğu günlerde rahmetli dedemin babama ''Aman oğlum, eskimez yazılı kitapları kaldıralım, ne olur ne olmaz yolunda ikazlarda bulunduğunu hatırlıyorum. Bu nasıl bir korkuydu. Eski yazıyla yetişen münevver neslin tükenişiyle İstanbul'un giderek kalabalıklaşıp 5 milyonu aşan karışık bir şehir haline gelişinin aynı devre denk gelişi de talihin garip cilvelerindendir. İstanbul Türkçesinin onların gidişiyle birlikte önemli temsilcilerini kaybettiği şüphesizdir. Osmanlı devri köhne, yobaz, geri ve çürümüş bir devir olarak takdim edilirken eski yazıda Osmanlıca denilerek Türkçeden ayrıştırıldı. Hatta Osmanlı devrinde münevverlerin Türkçe yazmadığı, Arapça ve Farsça yazdıkları yazılıp söylendi. O devirde nazımda ve nesirde ağdalı bir dilin kullanıldığı, çağlar ve o anlayışta sebki hindi, serveti fünun vesaire gibi edebi cereyanlar elbette olmuştur. Ancak ortaya konulan bütün eserler öyle değildir. Farz-ı muhal öyle olsa bile Türkçeyi resmi dil yapan yegane Türk devleti olan Osmanlı Devleti'nin Türkçe konusunda bu kadar tenkit edilmesi, Türkçeyi ihmal etmekle suçlanması en hafif tabirle haksızlıktır. İslam'la ilk tanışma faslında Orta Asya'da kurulmuş olan Karahanlılar hariç, Osmanlı Devleti öncesindeki belli başlı bütün Türk devletlerinde resmi dil ya Farsça ya Arapçadır. Selçukluların, Harizmşahların resmi dili Farsçadır. Memlüklerin resmi dili Arapçadır. Hal böyleyken Osmanlı Devleti'nin Türkçeyi resmi dil olarak kullanmasına, Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe ile ilgili fermanına gösterilen ehemmiyet kadar ihtimam gösterilmesi asgari hakkaniyet gereğidir. Doçent Doktor Harun Övmüş'ün kaleme aldığı Eskimez Yazı başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler ilk olarak programımızda. Bir başka yazıyla devam edelim. Nurten Selma Çevikoğlu yazısının başlığında hayat boyu devam eden bir eğitim diyor. Eğitim öğretim. Öğretmen, eğitmen mefhumları bugün içi dolması gereken en temel mefhumlardır. Önce şu hususu belirtmekte yarar var. Eğitim, okulların açıldığı Eylül ayında başlayıp Haziran ayında biten dönemlik bir faaliyet değildir. Eğitim, her insan için hayat boyu devam eder. İnsanlar her yaşta eğitime muhtaçtırlar. Bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler insanları eğitmek içindir. İnsan hayat boyu bildiklerinin öğretmeni, bilmediklerinin öğrencisidir. Ömürlük bir eğitimde asıl hedef ebedi saadet diyarı olan ahireti kazanmaktır. Orayı kazanmak için elbette ilk basamak dünyadan geçer. Eğitimin muhtevası çok mühimdir. Hemen söyleyeyim, eğitim müfredatı sonsuz bir hayatı kazanmaya dönük olmalı. İnsanımıza 7'den 70'e ebedi geleceği içine alan bir eğitim programı sunulmalı. Asıl hedef bu olmalı, gerisi angaryadır. Dünya hayatı geçici, bitici, sona erici ama uhrevi hayat hep kalıcı, sonsuza varıcı. İnsan dünyasını kazanırken dahi pek çok tıkanıklıkla karşılaşıyor. Ancak eğitim müfredatının ahiret eksenli olmasıyla tıkanıklıklar açılabilir. Bu sebeple ahiret merkezli programlar önemsenmelidir. Zira eğitimde şekilden çok muhteva ehemmiyetlidir. O halde şu sorulara cevap aranmalı. İnsan dünyada mutluluk ve huzuru neden yakalayamıyor? İnsanın dünya programının müfredatını kim belirliyor? İnsanların belirlediği programlarda iyilik de kötülük de çıkabilir, hayır da şer de. Fakat insanların ve kainatın sahibi yüce yaratıcının belirlediği müfredattan mutlak hayır çıkar. Çünkü her şeyin yapıcısı ve sahibi O'dur. O Celle Celaluhu bizi bizden daha iyi bilir. O zaman eğitimin muhtevası ilahi eksenli olmalıdır. Bilindiği üzere insanda hem takva hem de fücur potansiyeli mevcuttur. İnsandaki fücur varlığı günah ve haram ölçüsüyle kontrol altında tutulurken, takva ise sevaplı işler ve amellerle desteklenir. Hasılı, Kur'an ve sünnet merkezli bir eğitim müfredatı insana fayda getirir. Eğitim, faal ve mükemmel eğitmenlerin gözetiminde hedefi olan bir muhtevanın öğrencilere kavratılmasıdır. Bir eğitim kurumunda geçirilen vakitler, zaman doldurmak kabilinden değil de kaliteli birliktelikler olursa o takdirde eğitimden istenen verim alınır. Sunulan eğitim, yeni nesle maddi ve manevi anlamda neler getirip neler götürüyor. Ona da bakmak lazım. Unutulmasın ki ahiret kaygısı taşımayan bir eğitim, şekilden öte geçemez veya geçmiş gibi görünür. Burada yine muhteva konusu karşımıza çıkar. Mesela bugün memleketimizde mecburi eğitim meselesi var. Kanaatimizce mecburi eğitimin muhtevasının da gözden geçirilmesi gerekiyor. Mecburi eğitim programı hazırlanırken halkın yaşayan kültürel ve manevi değerleri esas alınmalıdır. Bu noktada velilerin görüş ve fikirleri ehemmiyet arz eder. Devlet ferdi şekillendirme hususunda çok dikkatli davranmalıdır. Aslında mecburi eğitimde fert hayata karşı bilgilendirilir. Hatta bir parantez olarak şu da var. Ferdin haklarının korunması meselesini devlet hukuki zemine oturtmak durumundadır. Mesela veli çocuğuna karma eğitim aldırmak istemeyebilir. Karma eğitimi değerlerine aykırı görebilir. Yurt dışında pek çok gelişmiş ülkede eğitimde fertlerin inanç ve fikirlerine uygun eğitim alma imkanı tanınıyor. Bizde de olmalı. Bu çok tabii bir veli isteğidir. Normal bakılmalı ve gereken imkan hazırlanmalıdır. Din ve vicdan hürriyetleri muhtevasında çocuğunun programdaki bilgilerin yanında din eğitimi almasını isteyen velilerin haklı talepleri tartışma mevzu dahi olamaz. Şimdiye kadar sen bir şeyden anlamazsın deyip itip kakılan kesimin en haklı taleplerini görmezden gelen idarecileri istemediğini halkımız sandıkta göstermiştir. Eğitimde esas olan içinin dolması ve niteliğinin kaliteli olmasıdır. Asıl tartışma bu olmalı. Eğitimde genel olarak muhtevadaki mevcutlar yeniden bir bir incelenmeli, müfredat tekrar gözden geçirilmeli, müfredatın bünyesi hantallıktan ve gereksiz bilgilerden arındırılmalıdır. Bugünlerde hakikaten bu hususta güzel çalışmalar yapılıyor. Bu gayretler artarak devam etmeli. Vasıflı nesiller yetiştirilmeli. Bilgi donanımı zamanımızın gereklerine yükseltilirken ruhi donanım asla ihmal edilmemelidir. Tarihimiz ve kültürel değerlerimiz gençlerimize sevdirilerek uygulamalı olarak resim ve film gibi araçlardan da faydalanarak mutlaka verilmelidir. Eğitimin inşacı kimliğinde en önemli temel yapı taşları öğretmenlerimizdir. öğretmenlerin yetiştirilmesinde de aynı hususlar gözetilmelidir. Zira insan yetiştirmede öğretmenlerimizin gösterdiği fedakarlıklar çok önemlidir. Geleceğin inşası öğretmenlerin eliyle olacaktır. Devlet yeni sistemle birlikte öğretmenlerin haklarında iyileştirme de yapmalıdır. 15 milyonun üzerinde öğrenci sayısına sahip ülkemizde isteniyor ki, eğitim ve öğretimde her icraat, bilimin yol gösterdiği istikamette, milli ve dünya çapında geçerli değerlerin öğretildiği, problemi tespit eden ve aynı zamanda cevap üreten, şahsi yeteneklerin üretime dönüşme yollarının açıldığı bir sistemle yerine getirilsin. Bu eğitim sistemine sağlık, spor, girişimcilik, afet şuuru, sivil savunma gibi artılar da ilave edilsin. Aynı zamanda biz istiyoruz ki genel ahlak bilgisi yahut ortak ruhi değerler her türlü eğitim imkanları kullanılarak öğrencilere mutlaka yerleştirilmelidir. Şimdilerde bu konu değerler eğitimi adı altında veriliyor. Bu çok sevindirici bir gelişmedir. Ancak bu çalışmanın ivedilikle bütün yurt sathına yaygınlaştırılmasına çalışılmalıdır. Bundan kimse korkmamalıdır. Nasıl senelerdir yabancı dil gerekli görülüp istense de istenmese de öğrencilere öğretildiyse, hatta bugünlerde ikinci dil öğretilmesi de söz konusudur. Aynı şekilde kendi değerlerimizin ve maneviyatımızın öğretilmesi de elzemdir. Dil öğrenmek güzeldir, bir sözümüz yok. Ama bu nasıl mecburi tutuluyorsa, kendi değerlerimizin neslimize aktarılması da bir mecburiyettir. Bugüne kadar bu yapılmadığı için eğitim ve öğretim kurumlarında hiç ağza alınmayacak ahlaki sıkıntılar kol gezmektedir. Unutulmasın ki milletlerin şerefi ahlaklarıdır. Ahlaklı bir millet varlığını devam ettirebilir. Aksi hüsrandır. Memleketimizde olduğu kadar bütün dünyadaki gençlerin içinde bulunduğu vahim durum gelecek adına herkesin umudunu kırıyor. Ancak bu hususa hükümetleri abluk altında tutan sivil toplum kuruluşları ve dış kaynakların desteklediği bazı dernek ve vakıfların baskısı da tartışmayı olumsuz etkiliyor. Herkes çocuklarımız adına gerçekleştirilecek her türlü hayırlı çalışmanın yanında olmalıdır. Milletleri ayakta tutacak en mukaddes şey ortak değer, ortak şuur ve ortak vicdandır. Milli eğitimin millisinin içinde yer alması gereken temel unsurlarla nesiller şekillenir. Eğer bu unsurları bir kenara atarsanız yahut da hafife alırsanız o zaman o toplumdaki herkes şahsi yaşayan, kendi kafasına göre takılan kalabalıklara dönüşerek millet olma şuurunu kaybeder. Bu şuur okullarda kazanıldığı için okulların kültür ve kalite birikimi çok önemlidir. Eğitim sistemlerinde kanunlara bağlı davranış biçimleriyle vicdana dayalı davranış biçimleri arasında çelişki olmamalıdır. Bunu yaptığınız takdirde bugün olduğu gibi birçok dengesizlik ve olumsuzluk kendini gösterir. Toplum ahlakındaki ortak vicdan kültürünün fertlerin ahlaki özelliklerini sergilemese de belli müeyyideleri vardır. Buna baskı denemez, olsa olsa dengeli olmayı teşvik diye nitelendirilebilir. Yani toplumun genel ahlakına ters düşebilecek her türlü aşırılık reddedilebilir. Ahlak kaideleri bütün nizam ve müeyyidelerin önündedir ve doğrudan doğruya kişilerin vicdanlarıyla alakalıdır. Bu bağlamda öğretmen, veli, öğrenci, öğretmen münasebetleri ve iletişimleri yeniden değerlendirilmelidir. Daha iyi bir geleceğe doğru hep birlikte el ele, yürek yüreğe. Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Hayat Boyu Devam Eden Bir Eğitim başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Değerli dinleyenler, son olarak programımızda Dilim Türkçedir Benim başlıklı Yusuf Dursun'un kaleme aldığı bir şiir var. Onu paylaşalım ve programımızı noktalayalım. Dudağımdan bal akar, dilim Türkçedir benim. Mis gibi anne kokar, dilim Türkçedir benim. Has bahçemde yeşeren, çiçeği yedi veren, önüme güller seren, dilim Türkçedir benim. Odur göğsünde nişan, odur bana şeref şan, dünyalarla yarışan, dilim Türkçedir benim. Geçmişten geleceğe, hayale ve gerçeğe, yerden yedi kat göğe, dilim Türkçedir benim. Aşkıyla büyür canda, bir tanedir cihanda, söylenir dört bir yanda, dilim Türkçedir benim. Sevgi dolu kucağım, daim tüter ocağım, hep mutlu olacağım, dilim Türkçedir benim. Evet, bu şiirle birlikte programımızı da noktalıyoruz değerli dinleyenler. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.